Iron 5, Shogun, James Clavell, sayfa 58. Blackthorne'u Mura'nın evinden alan Omi ve dört samuray tepeden inerek deniz kıyısına doğru gittiler. Blackthorne kendisine ne yapacaklarını düşünüyordu. Yine o çukura mı atacaklardı? Omi daha bir gün önce denileni yaparsa kendilerine ilişilmeyeceğini söylememiş miydi? Üstelik öbür adamların da çukurdan çıkarılabileceklerini belirtmişti. Blackthorne kendisini bir gün öncekinden daha iyi hissediyordu. Banyo, uyku ve taze yiyeceklerin yardımıyla biraz kendine gelmişti. Bir ay böyle rahat etmekle gücüne kavuşup bir mil koşabilir, yüzebilir ve gemisini ele geçirip oradan kaçabilirdi. Aşağıya indikleri sırada yanında dört adamın beklediği perdeli tahtrevanı gördüler. O anda yandaki bahçe kapısı açıldı. Tahtrevana binecek kız dışarı çıkıyordu. Omi onu görür görmez durdu. Blackthorne da soluğunu tutarak durdu. Genç bir hizmetçi hanımının başına yeşil bir şemsiyeyi tutmak için koştu. Kız şeftali rengi bir kimono giymiş, altın bir kuşak takmıştı. Parmak arasından geçen sandalları da sarı yaldızlıydı. Omi selam verince kız da eğildi ve konuşmaya başladılar. Omi'nin o küstah hali kalmamıştı. Blackthorne kendisine bakmalarından hakkında konuştuklarını sezdi. Ne yapacağını bilemiyordu. Onun içinde durup sabırla bekledi. Kızın temizliğine, güzelliğine hayran olmuştu. Acaba kız Omi'nin sevgilisi mi diye düşündü, yoksa karısı mı? Bu kadar eşsiz bir yaratık buralarda ne arıyor? Omi konuşmayı bitirdi ve selam verip dönerek yürüdü. Kızın parfümü hala Blackthorne'un burnundaydı. Sonra Erasmus'u gördü ve o anda kızı unuttu. Toplar nereye gitmişti? Omi'ye kendi gemisine girmek istediğini işaretle anlatmaya çalıştı ama Japon izin vermedi. Yürüyerek daha ileride rıhtıma yanaşmış olan gemiye yaklaştılar. Teknenin önünde samuraylar toplanmıştı. Uzun boylu yaşlı bir adam onlardan uzakta duruyordu. Daimyo Yabu'nun gösterdiği saygıdan onun çok üstün biri olduğunu sezdi Blackthorne. Omi yerlere kadar eğildi. Yaşlı adam ona hafifçe eğilmekle karşılık vererek Blackthorne'a döndü. İngiliz de elinden geldiğince zarif bir tavırla eğilerek ellerini rıhtıma dayadı. Nazik nazik "Konnichiwa sama" dedi. Yaşlı adam hafifçe eğilip karşılık verdi. Sonra Yabu, yaşlı adam ve Omi bir şeyi tartışmaya başladılar. Ya bu Mura'ya bir şeyler söyledi. Mura da tekneyi işaret etti. "Anjinsan, lütfen oraya." Blackthorne bir tutsak gemisine gönderileceğini sanarak paniğe kapıldı. "Neden? Oraya gidemem." Omi'nin emriyle dört samuray üstüne atıldılar. Mura da bir iple ellerini bağladı. Blackthorne Allah'ın belaları diye haykırıyordu. "O tutsak gemisine binecek değilim." "Adamı rahat bırakın. Hey aşağılık maymunlar, serseriyi bırakın. Kinjiru neh? Kılavuzo mu? Anjinka?" Blackthorne kulaklarına inanamadı. Bu Portekizce sözleri geminin güvertesinden biri bağırmıştı. Sonra iskeleden inen kendisi kadar boylu, kendi yaşında siyah gözlü ve saçlı adamı gördü. Gemici kılığındaki adamın belinde tabancalar, yanında da kısa bir kılıç vardı. Boynuna haç takmış, başına bir kasket geçirmişti. Neşeli neşeli gülerek, "Şu Hollanda gemisinin kılavuz kaptanı sen misin?" diye sordu. "Evet." "İyi iyi, ben de bu geminin kılavuzu Vasco Rodriguez'im." Yaşlı adama dönerek, "Toda sama" diye bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Hiromatsu bir emir verdi ve samuraylar Blackthorne'u bıraktılar. Mura da ellerini çözdü. "Böylesi daha iyi. Dinle kılavuz, bu adam kraldan farksızdır. Kendisine senden sorumlu olacağımı söyledim." Eğilip Hiromatsu'yu selamladı. "Sen namussuz, Sama'ya selam ver." Blackthorne rüyada gibi denileni yaptı. Rodriguez sırıttı. "Japon gibi selam veriyorsun. Gerçekten kılavuz musun?"
"Evet."
"Kertenkelenin enlem derecesi nedir?"
"Kuzey 49 derece. Güney ve güneybatıdaki kayalara da dikkat etmek gerekir."
"Ama sen gerçekten kılavuz kaptansın."
Rodriguez memnunlukla onun elini sıktı.
"Haydi gemiye gel. Bütün kılavuzların sevdiği yiyecekler, konyak, rom ve şarap var. Gemiye bir kılavuz kaptan alacağımı duyunca epey sevinmiştim. Yıllardır gerçek bir kılavuz kaptanla konuşmadım. Haydi gel, Malakka'dan nasıl geçebildin? Bizim Hint okyanusundaki kuvvetlerden nasıl kaçtın? Kimin rota defterini çaldın?"
"Beni nereye götürüyorsun?"
"Osaka'ya. Büyük Lord Cellat seni görmek istiyor."
Blackthorn yine paniğe kapıldı. Kim?
Toranaga, 8 eyaletin sahibi. Her ne cehennemdeyse onlar, Japonya'nın baş daimiyosu. Daimyo bir kral ya da derebeyi gibidir ama bu daha üstünü. Hepsi de despottur.
Benden ne istiyor?
Bilmiyorum ama bu yüzden buraya geldik. Toranaga seni görmek istiyorsa mutlaka görür. Onun peşinde bu çekik gözlü fanatiklerden 1 milyon tane olduğu söyleniyor. Hem hepsi de onun arzusu üzerine ölmeye hazır.
Toranaga geminin kılavuzunu ve içindeki malları istedi.
Evet kılavuz, geminde ne varsa el kondu. Neyse bunları sonra konuşuruz, haydi gemiye gel.
Blackthorn yukarıya çıkınca zincire vurulmuş tutsak göremeyerek şaşırdı.
Ben bir tutsak gemisine geldiğimi sanmıştım.
Japonya'da böyle şeyler olmaz, madenlerde bile olmaz. Bunlar samuray, kürekçiler, ihtiyarın özel askerleri. Onlar kadar iyi kürekçi ve savaşçı da görmemişsindir.
Blackthorn 100 metre kadar ileride demirli olan Erasmus'a bakıyordu.
Gemime gitmeme olanak yok mu? Giyeceklerim orada.
Bana giyeceklerimi vermediler. Gemiyi mühürlediler zaten, rica etsem.
Portekizli tekneye bakıyordu.
Doğrusu geminin biçimi güzel. Şimdiye dek bu tip bir tekne görmemiştim. Herhalde çok hızlı ama yönetmekte güç olmalı.
Blackthorn'a baktı.
Eşyalarını hemen toplayabilir misin?
Evet, Blackthorn gözlerinde beliren umudu göstermeye çalıştı.
Bir şartım var kılavuz, bir yerine silah saklamaya filan kalkma. Bana kılavuz olarak söz ver. O maymunlara senden sorumlu olacağımı söyledim. Bir numara yaparsan kılavuzla olsan kafanı uçururum.
Kılavuz olarak sana söz veriyorum. Tanrı İspanyolların da belasını versin. Rodriguez gülerek heyecanla onu sırtına vurdu.
Senden hoşlanmaya başladım İngiliz. Yalnız bu adamlardan bir şey isteyemem. Şurada bak, küçük bir kayık var, hemen atla. Sana gelmeni söylediğim anda geri dön.
Blackthorn hemen güverteden geçerek küçük Japon kayığına yaklaştı. Arkasından yankılanan hiddetli sesleri duyunca da tüyleri diken diken oldu. Çünkü gemi silahlı samuraylarla doluydu.
Haydi Anjinsan, çabuk ol, atla.
Blackthorn atlayıp kıça geçtiği sırada Rodriguez'in de kendisini izlediğini gördü. Adam kürekleri kaparak ayakta çekmeye başladı. İki samuray geminin başına koştu. İkisi de oklarını hazırlayarak beklediler. Kaptan samuray ise geri dönmeleri için sesleniyordu.
Blackthorn, kaptan çok kızdı dedi, başın derde girmez ya.
Zamanda dönmezsek belki o ihtiyar Toda kızar. Ateş etmeye hazırlanan var mı?
Biri yayını çekmeye hazırlanıyor. Ama dur, başkası ona yaklaştı, bir şeyler söyledi. Gelen gemici ona güvertedeki bir şeyi gösteriyor.
Sorun yok, korkma. Rodriguez kürek çekmeye devam etti.
Blackthorn nasıl samuray olunuyor diye sordu.
Öyle doğmak gerekiyor. Ama tepedeki daimyolardan en alttaki piyadelere kadar cins cins samuray var. Eskiden durum Avrupa'daki gibiymiş. Köylüler asker, askerler köylü olabilirmiş. Kimi köylüler çok yüksek mevkilere dek çıkmışlar. Taiko da onlardan biriydi.
O da kim?
Japonya'nın yönetimini elinde tutan devrin en büyük katili. Bir gün sana ondan söz ederim. Bir yıl önce, şimdi cehennemde yanıyordur.
Rodriguez denize tükürdü. Ama artık samuray olabilmek için öyle doğmak gerek. Yani bunu aileden alacaksın.
Japonların atalarına, aileye, rütbeye ne kadar önem verdiklerini bilemezsin. Bak Omi, o şeytan Yabu'ya nasıl yılışıyor? İkisi birden de Toda Sama'nın önünde yerlere yüz sürüyorlar. Bu ülkede de Hindistan'daki gibi kast sistemi var. Başta samuraylar geliyor. Ondan sonra önemli olan köylüler. Yalnız onlar toprak sahibi olabiliyorlar. Ne var ki yetiştirdikleri her şey samurayların malı. Sadece samuraylar silah taşıyabiliyorlar. Samuray olmayan birinin bir samuraya saldırması büyük suç ve bunun cezası da ölüm.
Adın nedir İngiliz? Blackthorn, John Blackthorn. Portekizli kayığı Erasmus'a yaklaştırdı. Sonra ipi güverteye bağladı.
Sen git ama konuşmayı bana bırak.
Güvertede 4 samuray vardı. Birlikte merdivene doğru gittiler. Samuraylardan biri onları durdurdu. Japonca özür dilerim, yasak dedi.
Rodriguez oralı olmadı. Eliyle mühürü işaret etti. Bu Toda Hiromatsu Sama'nın mı?
Samuray başını salladı.
Hayır, Kasigi Yabu Sama'nın mühürü. Ya, demek Yabu Sama. Beni Toda Hiromatsu Sama gönderdi, ne?
Kapıdaki mühürü kopararak elini de belindeki silaha attı. Silahlarına davranmak üzere olan samuraylara bakan Portekizli sert sert ''Toranaga Sama!'' diye bağırarak öbür gemideki bayrağı işaret etti. O anda Japonlar silahlarını bırakıp doğruldular, yerlere kadar eğilerek özürler dilediler. Rodriguez fısıldadı, ''Tamam oldu, hadi çabuk aşağı inelim.'' Alt güverteye geldikleri sırada Blackthorn mırıldandı. ''Aman tanrım Rodriguez, her zaman böyle mi yapıyorsun?'' Portekizli alnındaki terleri sildi. ''Ender olarak böyle bir şeye kalkışırım. Keşke bu işe hiç kalkışmasaydım.'' Blackthorn yana dayandı. ''Biri mideme tekme atmış gibi oldum.''
''Tek çaremiz buydu oğlum. Kral gibi davranman gerek. Ama yine de bir samurayı ne yapacağını bilemezsin.''
Todahira Matsu Toranaga'nın baş danışmanıdır. Onun için çaresiz razı oldular.
''Toranaga nasıl biri?'' ''Bu uzun hikaye İngiliz. Haydi kamerana gidelim.''
Blackthorn öne düştü ve kıçtaki kameraya girdiler. Orada ne defter, ne giyime eşyası, ne bir alet, ne de bir tüy kalem vardı. Her şeyi alıp götürmüşlerdi. Rodriguez korkunç bir hiddete kapılan İngiliz'i izliyordu.
''Her şeyi götürmüş namussuzlar. Ne umuyordun yani?''
''Bilmem, bu mühürleri görünce sandım ki.'' Gidip sandığını şiddetle kapattı.
Rodriguez ''Nerede onlar?'' diye sordu.
''Ne?''
''Seyri sefer haritaların, haritaların nerede?''
Blackthorn ona baka kaldı.
''Hiçbir kılavuz kaptan giyim eşyasını düşünerek üzülmez. Sen buraya rota defterini almaya geldin, öyle değil mi?''
''Evet.''
''O halde neden böyle şaşırdın İngiliz? Neden seninle geldiğimi sanıyorsun? Paçavralarını toplamak için mi? Sana her türlü giyim eşyası verebilirim ama seyri sefer haritaların nerede?''
''Onları sandığıma kilitlemiştim, almışlar.''
''Sana inanmıyorum. Tam 2 saat aradım ve onları bulamadım. Haritaları iyi saklamışsın.''
Ne?
Neden bu kadar şaştın İngiliz? O sakadan rota defterlerine bakmak için geldim tabii.
Demek sen daha önce bu gemiye girdin.
Rodriguez sabırsız söylendi. Aman, 2-3 saat önce Hiromatsu'yla buradaydım. Çevreye bir göz atmak istiyordu. Kendisi o mühürleri kopardı. Sonra buranın daimyosu gemiyi yeniden mühürletti. Çabuk ol, vakit geçiyor.
Hepsi çalınmış, bütün haritalarım, rotalarım, özellikle bu seferin rotaları. Birden durdu.
Portekiz dilindeydi tabii. Haydi İngiliz söyle. Öyle olması gerek.
Evet, Portekizci olanı da gitmiş. Bir yandan da kendimi toplamalıyım diye düşünüyordu. Bunları kim aldı? Japonlar mı? Yoksa haritalarımı rahibe mi verdiler? O rota defterleri ve haritalar olmazsa vatanıma dönemem. Yok, bu doğru değil. Dikkatli davranırsan talih de yardım ederse geri dönebilirsin. Oh tanrım, bana yardım et. Rodriguez onu dikkatle inceliyordu.
''Senin hesabına üzüldüm İngiliz'' dedi mırıldanarak. ''Neler hissettiğini biliyorum. Bir kez de benim başıma geldiydi. Hem hırsız da bir İngiliz'di. Gemisi batsın, cehennemde yansın. Haydi geri dönelim.''
Kiku gülerek başını salladı. ''Yok Omisan, rica ederim. Daha fazla sake vermeyin, yoksa saçlarınız düşecek. Ben de düşeceğim, sonra halim ne olur?''
''Ben de seninle birlikte düşerim, birlikte cennette yatarız.''
Başı içkiden dönen Obi pek mutluydu. ''Ah ama ben horlarım. Horlayan sarhoş bir kızla yatmanıza olanak var mı? Bundan hiç zevk alamazsınız. Oh Omisama, size çok daha iyisi layık.'' Yüksük gibi minik ince bir porselen kaba sıcak içkiyi koyarak ikram etti. Omi bunu kabul ederek içkinin sıcaklığının ve yumuşak tadının zevkini çıkardı. ''Bir gün daha burada kalman için seni kandırmakla iyi ettim Neh. Çok güzelsin Kiku-san.''
''Siz de güzelsiniz ve bu bana zevk veriyor.''
Kiko'nun gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Meydanın civarındaki çayhanenin en iyi odasındaydılar. Genç kadın önündeki alçak siyah lake masada duran tastan pirinç alması için ona yardım etmek istedi. Fakat Omi başını salladı. ''Hayır, teşekkür ederim.''
''Sizin gibi güçlü bir erkek daha çok yemek yemeli.''
''Sağ ol, doydum.''
Omi genç kadına bir şey ikram etmedi. Çünkü tatlı sirkede turşu haline getirilmiş minik turp ve ince kesilmiş salatalık dilimlerinden oluşan salatayı bile yememişti Kiko. Masada pirinç topaklarının üstüne dizili ince kıyılmış çiğ balık, çorba, soya salçası dökülmüş taze sebze ve haşlanmış pirinç vardı. Genç kadın hafifçe el çırpınca ara kapı özel hizmetçisi tarafından açıldı.
''Evet hanımım, Suisen, bunların hepsini al.'' ''Sake ve taze çay getir ve meyve. Sake geçen seferkinden daha sıcak olsun. Çabuk ol işe yaramaz yaratık.'' Sert sesle konuşmaya gayret etmişti.
Suisen 14 yaşında yumuşak başlı, iyi niyetli, yardımsever bir geyşaydı. 2 yıldır Kiku'nun yanındaydı. Onun eğitiminden de Kiku sorumluydu. Kiku o anda yemeği çok arzuladı, bembeyaz haşlanmış pirinçten gözlerini zorla ayırdı. Kendi açlığını unutmaya çalıştı. Buraya gelmeden önce yemek yedin diye düşündü. Sonra da yersin, kibar hanımların iştahı olmamalıdır. Öğretmeni öyle öğretmişti. Konukların bol bol yiyip içmeleri gerekiyordu ama geyşaların öyle değildi. Hele konukların yanında hiç yememeliydiler. Durmadan ağızlarına yemek atarlarsa nasıl konuşur, konuklarını eğlendirir, samisen çalar ya da dans edebilirlerdi. Kiku Suise'nin hareketlerine dikkat edip onun ustalığını ölçerken Omi'yi eğlendirip güldüren öyküler anlatmaya başladı. Sonra tabaktan küçük bir portakal alarak uzun tırnaklarıyla soydu. Dilimler bir çilek, kabuklar da yaprakları gibi duruyordu.
''Bir portakal ister misiniz Omi-san?''
Genç adam önce ''Bu güzelliği ortadan kaldıramam'' diyecekti. Fakat bu yeterli bir söz sayılamazdı. Kiku'nun yetenekleri karşısında başı dönmüştü. Onu ve adını bilmediğim öğretmenini nasıl övebilirim diye düşündü. Onun parmaklarını seyrederek eriştiğim bu mutluluğa nasıl bir karşılık verebilirim? Çiçeği eline alarak birbirinden eşit uzaklıklardaki dilimleri kopararak yedi. Böylece ortaya yeni bir çiçek çıktı. Yine 4 dilim kopararak 3. bir çiçek yarattı. Biraz bekleyip bir dilim daha kopardı. Böylece yalnız 3 dilimden oluşmuş bir gonca kaldı. Omi bir dilimi daha yedikten sonra birini de avucuna alarak Kiku'ya uzattı. ''Bunu yemelisin çünkü bu sondan bir önceki ve sana armağanım.'' Kiku meyveyi alıp ağzına atarak ömründe daha tatlı bir portakal yemediğini söyledi. Omi içinde bir dilim kalan çiçek biçimi kabukları sağ avucuna koydu. Son derece ciddi bir tavırla konuştu. ''Bu da tanrılara armağanım. Bir daha avucundan olmadıkça bu meyveyi yemeyeceğime yemin ediyorum.''
''Oh, bu kadarı fazla Omi-sama. Sizi bu yemininizden kurtarıyorum. Bu sake şişelerinde yaşayan ruhun etkisiyle söylenen bir söz.''
''Kurtarılmayı reddediyorum.''
Birlikte çok mutluydular. ''Kiku Suisen'' dedi, ''artık bizi yalnız bırak.'' ''Nasıl isterseniz hanımım.''
Genç kız öbür odaya giderek ince kapitone şiltelerin kusursuz olup olmadığına baktı. Aşk araçları ve sevgi boncuklarının hemen el altında olmasına özen gösterdi. Çiçeklere bir göz attı. Sonra rahat bir soluk alıp oturarak leylak rengi yelpazesiyle yüzünü yelpazeleyip memnun memnun beklemeye başladı. Öbür odada Kiku uzun saplı samiseni almıştı. Önce çalmaya başladı. Sonra güzel sesi odayı doldurdu. Genç kadın tatlı tatlı iç çekerek karşılık görmeyen aşk, mutluluk ve mutsuzlukla ilgili bir şarkıyı söylüyordu.
''Hanımım, Suisen bu hafif fısıltının hiç kimseyi uyandıramayacağını biliyordu.
Evet, Kiku'nun fısıltısı da çok hafifti. Omi-san'ın karısı döndü. Tahtirevan biraz önce evine giden yoldan geçti.''
Kiku Omi'ye baktı. Genç adam boynunu üstü kapitone tahta yastığa dayamış, kollarını kavuşturmuş uyuyordu. Güçlü vücudunda bir tek iz bile yoktu. Altın renkli teni gergin ve parlaktı. Kiku onu uyandırmadan okşadı. Sonra usulca örtünün altından kayarak kimonolarını topladı.
Suisen saçlarını tararken Kiku da makyajını tazeledi. Hanımla hizmetçisi sessiz sedasız koridordan, verandadan geçerek bahçeye ve oradan da alana çıktılar. Ağır ağır tepeye tırmandılar.
Omi'nin tepedeki evine gelince Kiku kapıya yaklaşmadı. Hizmetçisi giderek ön kapının yakınındaki verandaya çıktı. Kapıya vurup bekledi. Bir an sonra bir hizmetçi belirdi ve başını sallayıp gözden kayboldu. Kısa süre sonra gelerek en iyi odanın kapısını Kiku'ya açtı. Omi'nin annesinin yatağı bozulmamıştı. Kadın çiçeklerin yerleştirilmiş olduğu küçük cumbanın yakınında dimdik oturuyordu. Omi'nin karısı Midori de karşısındaydı. Kiku yaşlı kadının karşısında diz çöktü. Sonra Omi'nin karısını selamladı. İki kadın arasındaki gerilimi hissederek kendi kendine ''Neden kaynanalarla gelinlerin arası böyle oluyor?'' dedi. ''Zamanla gelinler kaynana olmuyorlar mı? Neden kaynana hep gelini azarlıyor ve onun yaşamını cehennem ediyor? Gelin de neden zamanı gelince aynı şeyleri yapıyor? Kimse bu durumdan ders almıyor mu?''
''Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm efendim.''
Yaşlı kadın ''Evimize hoş geldin Kiku-san'' dedi. ''Bir tatsızlık olmadığını umarım.''
Yok hayır, sadece oğlunuzu uyandırmamı isteyip istemediğinizi bilmiyordum. Size sormayı uygun buldum.
Dönüp Midori'ye hafifçe selam verdi. Bu genç kadını çok beğeniyordu.
Midori-san döndüğü için bunu düşündüm.
Yaşlı kadın mırıldandı. Çok iyi ve çok düşüncelisin Kiko-san. Hayır, oğlumu rahat bırak.
Nasıl isterseniz. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama sormayı uygun buldum. Yolculuğunuzun kötü geçmediğini umarım Midori-san.
Midori, çok üzgünüm ama kötü bir yolculuktu diye yanıt verdi. Geri döndüğüme sevindim ve uzakta kaldığım sürece çok sıkıldım. Kocam iyi mi?
Evet, çok iyi. Bu gece çok güldü, mutluya benziyordu. Az yiyip içti ve derin uyuyor.
Yaşlı kadın birden atıldı. Buradan gitmemeliydim. Burada sana ihtiyaç vardı. Sesinden zehir akıyordu. Belki de hiç ihtiyaç yok. Her zaman orada kalsaydın. Belki de evimize pis çamaşırlarınla birlikte kötü bir ruh da getirdin.
Midori sabırlı sabırlı konuştu. Bunu asla yapamam efendim. Adınıza küçük bir leke sürmektense ölmeyi yeğlerim. Ne olur burada kalamadığım için beni bağışlayın.
O şeytan gemisi geldiğinden beri başımız dertte. Çok kötü. Sana ihtiyaç olduğu sırada neredeydin? Mishima'da dedikodu yapıp durmadan karnını doyuruyor ve sake içiyordun.
Oraya varmadan bir gün önce babam öldü efendim.
Heh, babanın ölüm döşeğine yetişmek nezaketini bile gösteremedin demek. Bizim evimizden ne kadar çabuk gidersen o denli rahat edeceğiz. Çay istiyorum. Burada konuğumuz var ve sen ona bir şey ikram etmeyi bile aklından geçiremiyorsun.
Kendisi gelir gelmez çayı söyledim.
Ama hemen gelmedi.
Kapı açılarak bir hizmetçi çay ve kurabiye getirdi. Midori hizmetçiye küfürler yağdıran kayınvalidesine çay verdi önce.
Yaşlı kadın dişsizliğini aldırmadan kurabiyeyi yemeye koyuldu. Çayı da ağzını şapırdatarak içiyordu.
Hizmetçiyi bağışla Kiko-san, bu çay tatsız. Tatsız, üstelik çok sıcak. Bu evde başka bir şey ummaya olanak yok sanırım.
Midori soğutmak için kendi çayını üfledi.
Lütfen bunu için.
Yaşlı kadın hiddetle gelinin çayını kabul etti.
Neden bunu daha önceden düşünmedin?
Kiko gitmek için izin isteyince kadın yine söylendi.
İşte çay kötüydü ve konuğumuz rahatsız oldu.
Oh, çay bana çok iyi geldi efendim. Yalnız biraz yorgunum, izin verirseniz gideyim. Belki yarın sizi yeniden görmeme de izin verirsiniz. Sizinle konuşmak çok büyük bir zevk.
Yaşlı kadın bu sözler üzerine yumuşadı ve Kiko Midori'nin peşi sıra verandadan geçerek bahçeye çıktı.
Midori onun güzelliğine hayran olarak kolunu tuttu. Kiko-san çok düşüncelisiniz doğrusu. Çok iyisiniz, teşekkür ederim.
Kiko eve bir göz atarak titredi.
Kendisi hep böyle midir?
Bugün yine de çok nazikti. Omi ve oğlum olmasa da buradan gidip saçlarımı kestirir ve rahibe olurum. Fakat Omi ve oğlum her şeye değer.
Midori üzgün üzgün gülümsedi. Ama onu dinlememeye alıştım artık. Neyse, bunlar önemli değil. Siz buradan gittiğimden beri olanları anlatın.
Kiko'nun telaşla eve gelmesinin nedeni de buydu zaten. Çünkü annesiyle karısının Omi'yi rahatsız etmek istemeyeceklerini biliyordu. Sadece güzel Lady Midori'ye bütün olanları anlatmak niyetindeydi. Böylece kadın da kendisi gibi Kasigi Omi'yi elinden geldiği kadar korurdu. Odada Yabu ile olanları ve duyduğu dedikoduları da anlattı.
Midori genç kadını kucakladı. Teşekkür ederim, çok iyisiniz Kiko-san, çok iyisiniz.
Midori henüz 17'sindeydi.
5. ayrımın sonu, sayfa 69.